Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bernard Shaw, Gülen Düşünceler, Şakir Eczacıbaşı, 1. Kaset, 1. Yüz, Remzi Kitabevi, 6. Basım, 1999, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Gökçen Dönmez. İngiltere'de yüksek öğrenim gördüğü 1950'ler başlarından bu yana Şakir Eczacıbaşı için şov özel bir ilgi alanı oldu. Şakir Eczacıbaşı, Gülen Düşünceler adıyla ilk kez Yeni Ufuklar dergisinde yayımlamaya başladığı şovun düşüncelerine son yıllarda yeniden dönerek ilginç bir seçki oluşturdu. Şovun canlı, olağanüstü ve yalın Gülen Düşüncelerini bütünleştiren bir seçki. Bernard Shaw İrlanda'da 1856'da doğdu. Yaşadığı ve ünlü yaptığı İngiltere'de 1950'de dünyadan ayrıldı. 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru uzanan 94 yıllık ömrü boyunca şovun bir an bile ara vermediği başlıca uğraşı düşünmek ve düşündüklerini gülümseterek dile getirmek oldu. Tiyatro oyunlarından romanlarına, siyasal ve sosyal yapıtlarından müzik, resim ve tiyatro eleştirilerine, mektuplarına dek tüm yazdıklarında ya da konuşma ve demeçlerinde şov çağının her sorununu korkusuzca ele aldı, yeniden sorguladı. İnsan, toplum, aile, din, bilim, uygarlık, kültür, sanat, eğitim, devlet, siyaset, savaş ya da barış gibi sayısız kavramı şov sınır tanımaz dünyasında sürekli tartışıp durdu. Alışılmış basma kalıp inançlara karşı böylece yepyeni görüşlerin kapılarını araladı. Şov üstüne Şakir Eczacıbaşı. Londra 2 Kasım 1950 sabahı bir haberle sarsıldı. Bernard Shaw öldü. Londra Üniversitesi'nde o günlerde eczacılık öğrencisiydim. Gazete sayfaları, radyo ve televizyon programları, şovdan sözler, şovdan anılar, şovdan öykülerle dolup taşıyordu. Yazarlardan, ozanlardan yazılar, oyunculardan, filmcilerden açıklamalar, bilginlerle, siyasetçilerle söyleşiler, Winston Churchill'den, Clement Attlee'dan, Pandit Nehru'dan, Başkan Truman'dan bildiriler. Hindistan'da Bakanlar Kurulu toplantısı ertelenmiş, Avustralya'da izleyiciler saygı duruşuna çağrılmış, New York'ta Times Square'ın ışıkları bir süre söndürülmüştü. Birkaç gün önce bahçesinde düşüp de artık yatağından kalkamaz duruma geldiğinde, evinin pencerelerine merdivenlerle tırmanan, bir fotoğrafına 5-10 bin dolar ödemeye kalkan gazetecileri görünce, kafesindeki bir maymun gibi izlenmek istemiyorum demişti Shaw. Son sözü için 1 milyon dolar vermeyi öneren Amerikalı bir yayımcıya diyecek bir sözünün kalmadığını bildirmiş, kendisine bakan hemşireye artık ölmek istediğini, hurdası çıkmış bir anıtı onarmaya çalışmanın hiçbir yararı bulunmadığını belirtmişti. Cenaze töreni Shaw'un isteği üzerine yalnız dostlarının, yakınlarının katılımıyla yapılmıştı. Verdi'nin Requiem'dan, Elgar'ın Enigma çeşitlemelerinden parçalar çalınmış, dostu Sidney Cockerell, Bunyan'ın Hacı'nın Yolculuğundan bölümler okumuştu. Sonra külleri 52 yıl birlikte yaşadığı ve 7 yıl önce yitirdiği eşi Charlotte'un saklanmış bulunan külleriyle karıştırılarak Ayot St. Lawrence köyündeki Shaw'un Köşesi adını verdiği evinin bahçesine serpilmişti. Törenden sonra günlerce, haftalarca sokak, okul, çarşı, pazar, birahane, kahvehane her yerde herkes şovu konuşuyordu. Şov, şov, şov. Şovun tanınmış bir oyun yazarı olduğunu biliyordum. Ama İngiltere'nin, bütün Avrupa'nın, dünyanın ayağa kalkmasını anlayamıyordum. Büyük bir sanatçı da olunsa 94 yaşında yaşamını yitirmek bu denli beklenmedik bir olay sayılabilir miydi? Şov'un bulunmadığı bir dünyayı tasarlayamıyor, düşünemiyorlardı sanki. Aklımdan geçen soruların yanıtlarını Amerikalı tiyatro yazar ve eleştirmeni John Mason Brown, şovun ölümü üstüne yazdığı bir denemede veriyordu. Dünya sanki boşalıverdi. Şov öyle bir doğa gücüydü ki, Niagara çavlağını kurumuş gibi bir duygu var içimizde. Uzun bir yaşam öğütlerinden biriydi. Kendi öğüdünü en parlak biçimde uygulamakla kalmadı, üstünde yaşadığı gezegeni de çok daha canlı ve değişik duruma getirmeyi bildi. 60 yılı aşkın inanılmaz savaşımıyla tüm basma kalıp inançları sarstı ve yarattığı üstün insan kavramının simgesi kesildi. Hepimiz gözlerimizi kapayan, perdeyi yırtıp bizi gölgeli bir dünyadan güneş ışığına çıkarmasının coşkusunu duyuyorduk. Bilincimizi uyarıyor, dar görüşlerimizi yıkıyor, daha önce düşünü bile kuramadığımız düşünceleri aklımıza sokuyordu. Bizlere yeni bir yüreklilik, anlatılmaz bir özgürlük duygusu aşılıyor, bugüne değin bilmediğimiz coşkular verebiliyordu. Gençler bilmezler ki bugün doğal karşıladıkları inançların çoğu şovun açtığı savaşların bir sonucudur. Ama şova yetiştiklerini sanıyorlarsa aldanıyor o gençler. Onların torunları, hatta torunlarının torunları bile şovun dolambaçlı yolunda ona yetişmek için soluk soluğa peşi sıra koşacaklardır. Şov yalnızca bir deha değil, başlı başına bir olaydı. Biri şovu her sorunda ayağı bulunan bir kırk ayağa benzetmişti. İlgilendiği konular inanılamayacak kadar çoktu. Ekonomiden dine, devlet yönetiminden resme, tarihten müziğe, tiyatrodan hekimliğe, anatomiden edebiyata, ses biliminden sosyalizme, savaşın nedenlerinden barışın güçlüklerine, güncel olaylardan yaratıcı evrim kuramına değin, her konuda kafası bir atlet gibi yorulmak bilmeden çalıştı. Ciddi sayılan şeylerden alaylı söz etmesi, dar görüşlü insanları şaşırtıyordu. Onlara göre ciddiye alınması gereken kişiler gülümsemez, asık suratlı olurlardı. Şov, iyi yürekli, sevecen, duygulu, tatlı bir insandı. İnsanoğlunun içindeki gizli niteliklerden yararlanarak, bugünkü kusurlarından kurtulup erişeceği yüksek bir aşamadan umudunu hiç kesmedi. Şu gezegenin üstünde şov gibi bir devle aynı çağda yaşamış bulunmak az şey değildir. Kendisi dünyadan ayrılacak kadar ölümlüydü. Ama bizler onu yitirmedik. Şovun William Morris için söylediklerini kendisi için de yineleyebiliriz. Bernard Shaw gibilerini ancak kendi ölümüyle yitirir insan, o öldüğünde değil. Bernard Shaw birbirlerinin beğenilerini, uğraşlarını, ilgilerini hiç paylaşmadan yıllarını aynı evde geçirdikten sonra çok dostça ayrılan ve birbirlerini bir daha hiç görmeyen iki sevimli insanın üç çocuğundan biriydi. Düşlerde zengin, gerçeklerde acımasız ve sevgisiz bir çocukluk geçirmişti İrlanda'da. Annesi ve iki kız kardeşinin ardından Dublin'den ayrılıp Londra'ya yerleştiğinde 20 yaşındaydı. Artık ömür boyu Londra'da yaşayacak ama kendini hiçbir zaman İngiliz saymayacaktı. Hep İrlandalı kalacaktı. İngilizler İrlanda'yı fethetmişti. Yapılacak tek şey gelip İngiltere'yi fethetmekti. Shaw ressam olmak istemişti. Dublin'deyken çoğu zamanını Ulusal Galeri'de geçirirdi. Onun üniversitesinin 3 fakültesi vardı. Müzik Derneği, Ulusal Galeri ve Dalkey Tepeleri. Doğal yeteneğinin yazın olduğunu anlayınca yazarlığı uğraş edinmeye karar vermişti. Londra'da her gün British Museum'un kitaplığına gidip durmadan okuyor, bir yandan da konuşmalara, tartışmalara, mitinglere katılıp kendini eğitmeye çalışıyordu. Okulun öğrettiği şeylerin hiçbirini bilmiyordu. Ama yine de çok okumuş biri olmuştu. İngiltere'deki ilk yılları, düş kırıklıkları ve yoksulluk içinde geçti. Yazdığı 5 romanda başarısızlığa uğradı. 1885'te gazetelere kitap, resim ve müzik eleştirileri yazmaya başladı. Annesinin şan çalışmaları nedeniyle bir müzik ortamında yetişmişti. Tiyatro eğitimini oyun yazarlarından çok Handel, Beethoven, Wagner, Verdi, Meyerbeer'in özellikle Mozart'ın yapıtlarından aldığını, önemli şeyleri karşılıklı söyleme biçiminde dile getirme ustalığını da Mozart'tan edindiğini söylerdi. The World'deki müzik yazılarında Star'dakiler de Corny di Bezzetto imzasını kullanıyordu. Corny di Bezzetto hem yabancı bir ünvana benziyordu, hem de gerçek anlamının bir tür korno olduğunu kimse bilmiyordu. Auden, Eric Benetli ve daha birçoklarının gelmiş geçmiş en iyi müzik eleştirmeni diye nitelendirdikleri Shaw, görülmemiş türde eleştiriler yazıyor, akla gelebilecek her konuya değiniyor, giderek oyunlarında da kullanacağı keskin dili ilk kez bu yazılarında geliştiriyordu. Eleştirinin intihara göre bir üstünlüğü vardır. İntihar da kendine, eleştiri de başkalarına kıyarsın. Saturday Review'de yazdığı tiyatro eleştirileri daha da büyük ilgi çekiyordu. Victoria dönemi tiyatrosunun yapaylığına karşı çıkıyor, düşünsel içerikli bir tiyatronun kurulması için acımasızca savaşıyordu. Bazı anlar saçımı başımı yolup olanlara boş boş bakarım ve İngiliz tiyatrosu denilen bugünün içeride ne işim var diye düşünürüm. Dönemin yönetmen oyuncularına hem seçtikleri oyunlar hem de getirdikleri yorumlar açısından saldırıyor, yeni bir tiyatroyu Strindberg'lerin, Çehov'ların, Ibsen'lerin örnek olduğu bir tiyatroyu savunuyordu. Söz gelişi yazarın oyununun değil de oyuncunun öne çıktığı bir tiyatro anlayışını savunan, o yılların en tutulan yönetmen oyuncusu Henry Irving için ölünce nereye gider diye düşünüyorum bazen. Bir sanat ustası olduğunu ileri sürmeye cesaret edip de kırıp döktüğü Shakespeare ve gülünç duruma düşürdüğü Goethe'ye karşılaşabileceği yere gitmeye kalkar mı yoksa diye yazıyordu. Oysa o sıralarda Irving'in sahne ve özel yaşamını paylaşan Alan Terry ile Shaw arasında karşılıklı yazışmalarla yıllarca süren romantik bir aşk başlamıştı. İdeal bir aşk ilişkisi postayla yürütülendir. Alan Terry'den başka Janet Akurch, Florence Farr, Alma Mori ve Bayan Patrick Campbell gibi o dönemin önde gelen kadın oyuncuları ile yazışmaları, ileriki yıllarda yayımlandıklarında kendi türünün en güzel örnekleri olarak karşılanacak, yoğun ilgi görecekti. Stella Campbell ile yazışmaları ise bir oyuna dönüştürülecekti. Sevgili Soytarı, Dear Lear. Yazarlığı başka mesleklerde olduğu gibi, her gün sabahtan akşama yapılan bir iş sayan Shaw'un yaşamı boyu yazdığı mektupların sayısı 250 bini bulur. Yazdığı denemelerin toplamı ise 4 bini. Ünlü kadın oyuncuların yanı sıra sık sık yazıştığı kimseler arasında Nancy Astor, Alfred Douglas, Chesterton, Edward Elgar, Maxim Gorky, Lawrence, Gilbert Murray, Sidney ve Beatrice Webb, Wallis ve Yeats de vardı. Yeni çağın postacısıyım ben. Shaw 1891'de İbsenciliğin Özü adlı yapıtını yayımladı. Ibsen, eğlenmeniz için bir aşk öyküsü sunmaz bize. Şunu söyler Ibsen gerçekte. İşte siz ve ben, toplumumuz ve uygarlığımız, kötülükleriyle ve iyilikleriyle, korkularıyla ve umutlarıyla sizin ve bizim yaşamlarımızdan örülmüş. İbsenci bir biçimde ele aldığı Dul Erkeklerin Evleri adlı komedisini aynı yıl içinde bitirmişti. Shaw bu oyununda Londra'nın kenar mahallelerinde yoksullara ev kiralayanların acımasızlığını ortaya koyuyor. O dönemin en yenilikçi yazarlarının bile bırakamadığı romantik kalıpların hiçbirine yer vermiyordu. Oyunlarımın duygusal düşleri değil, düşünsel ilişkileri, romantik rapsodileri değil, insanlık kaygılarını özendirmek amacıyla yazıldığını anlatmak için hiçbir uğraştan kaçmıyorum. Bir yıl sonra yazdığı ve uzun süre sansürü aşıp sahneye konulamayan oyunu, Mrs. Warren'ın mesleğinde ise fahişelik sorununu ele alıyordu. Sahneye konmayan oyunlarımın sayısı arttıkça oyun yazarı olarak ünüm de artıyor diyordu. Mrs. Warren'ın mesleğinde de günün modası güldürlerin tersine, izleyicinin duygularını okşayacak konular yerine, çağın sorunlarına ekonomik etkenlerin ön plana çıktığı gerçekçi ve acımasız yaklaşımlarla eğiliyordu. Yeryüzünün en büyük şakasıdır gerçek. Eleştirmenliği bıraktıktan sonra Shaw, oyunlar yazmak, toplumsal konularda denemeler yayımlamakla uğraşıyor, Fabian Derneği'nin çalışmalarına katılıyordu. Oyun yazarken atalara dönüyordum aslında. Aristo'ya, antik açık hava tiyatrosuna, sirke, orta çağın öğretici dinsel oyunlarına, Shakespeare'in söz müziğine, tutkun olduğum Mozart'ın düzenleme biçimlerine ve oyunlarını gördüğüm Barry Sullivan, Salvini ve Ristori'den Coquelin ve Chaplin'e kadar sahneyi iş edinmiş büyük oyunculara. Uzun yaşamı boyunca tam 53 oyun yazdı şov. Oyunlarında hep yoksul mahalleler, koca avcılığı, evlilik ilişkileri, fahişelik, kadın hakları, sahte dincilik, savaş ve barış, boş kahramanlıklar, siyasal düzen, sınıf ayrıcalıkları, meslek çıkarları gibi konuları ele alıyordu. Oyunlarının hepsini de eşsiz bir taşlama ve güldürü ustalığıyla sunuyordu. Güldürmesini beceremeseydim çoktan çarmıha gererlerdi beni. Başyapıtları arasında sayılan oyunları Candida, Bir Gizem, Silahlar ve İnsan, Bir Antiromantik Güldürü, Sezar ve Kleopatra, Bir Tarih, Büyük Oyunculuğa Bir Boyun Borcu, İnsan ve Üstün İnsan, Bir Güldürü ve Bir Felsefe, Binbaşı Barbara, Üç Perdelik Bir Tartışma, Alegorik Gerçek Bir Öykü, Uyumsuzluk, Bir Oturumluk Tartışma, Andokles ve Aslan, Bir Masal Oyunu, Pigmalion, Beş Perdelik Bir Romans, Orta Sınıftan Yaşlı Bir Ses Bilim Profesörüyle Genç Bir Çiçekçi Kızın Aşk Öyküsü, Kırgınlar Evi, İngiliz temaları üstüne Rus anlatısıyla bir fantazi, Ermiş Jane, altı sahneli, bir epiloglu, bir gündem oyunu ve Metuselah'a dönüş, bir metabiyolojik kutsal kitaptı şova göre. Aradan onca yıl geçtikten sonra bile şovun bu oyunlarını izlerken coşku duymayacak, düşüncelere dalmayacak, kendisini ve çevresini sorgulayamayacak, kahkaha atarken içi burkulmayacak bir kimsenin çıkabileceğini sanmıyorum. John Mason Brown daha da ileri gidiyor, şovun oyunlarına duygusuz kalan bir dünyaya ancak acırım diyor. Şov en kısa oyunlara bile çok uzun ön sözler yazan bir yazar olarak da bilinir. Çünkü şov oyunlarının sahnede görülmekle yetinilmemesini, bir deneme, bir eleştiri yapıtı gibi okunmasını da ister. Ve ele aldığı sorunları oyunlarında tartışma biçiminde açıklamakla kalmaz. Kendi başlarına birer kitapçık sayılabilecek ön sözleriyle tarihsel, toplumsal, siyasal, bilimsel boyutlarıyla irdeler. Yalnız ilginç oyunlar, üstün yapıtlar yaratmak değildir amacı. Alışılmış, kalıplaşmış, dokunulmaz sayılmış, gelenek olmuş her şeye, her inanca, her kuruma karşı çıkar. Chesterton, şovun karşı gelmediği tek şey tren saatleri rehberidir der. Şovun bir amacı da toplumu sarsmak, insanları düşündürmek, bulundukları yerden kaldırmak, devindirmek, körü körüne yönetilmek ya da yönlendirilmekten kurtarmak, işi bitip de hurda yığınına atılıncaya değin, kendi seçtikleri yüce bir istek uğruna, ileriye, daha ileriye, daha ileriye gitmelerine yol açmaktır. Şovun geliştirdiği yaşam gücü, kuramına göre mağara çağından günümüze kadar uzanan süreçte gözlendiği gibi, insanlar diledikleri bir şeyi düşler, düşlediklerini de amaçlarlarsa, amaçladıklarını yaratırlar sonunda. Ama yaratıcı evrime uymaz ve çevrelerini bozar, birbirleriyle çekişip savaşırlarsa, erdemsiz, acımasız, yıkıcı olurlarsa, o zaman da doğa gerekeni yapacak, giderek başka bir deneye girişecek, yepyeni bir yaratık çıkıp yerimizi alacaktır, tıpkı bizim hayvanların yerini aldığımız gibi. Balkanlarda geçen aşk ve savaşla ilgili romantik aldatmacaları alaylı bir biçimde ele aldığı Silahlar ve İnsan adlı oyunuyla saygıdeğer ve duygusuz bir Hristiyan sosyalisti diye nitelendirilebilecek rahip kocası ve kendisine çılgınca tutulan genç bir ozan arasında seçim yapmak zorunda kalan bir kadının öyküsünü anlattığı Candida'dan sonra yazdığı İnsan ve Üstün İnsan'da yaşam gücü felsefesini ayrıntılarıyla işler. Oyunun kahramanı John Tanner, yaşam gücü felsefesine uyma çabasındadır ve kendisiyle evlenmek isteyen Anne Whitefield'dan kaçmak istemektedir. ama sonunda eninde yaşam gücünün bir aracı olduğunu, insan türünün sürekliliğinin onun üreme gücüne bağlı bulunduğunu anlar ve evliliğe boyun eğer. Şov bu oyunu için oyun yazarlığını ucuz duygusallıklardan yararsız şekerlemeler yapmak sanıyorlardı. Buna verdiğim karşılık tüm entelektüel ürünlerimi insan ve üstün insan tabelası altında vitrine koymak oldu, açıklamasında bulunur. 1920'de bitirdiği Metasullah'a dönüşte ise aynı temayı daha da geliştirir. Adem ile Havva öyküsüyle başlayıp milattan sonra 319-20 yılına kadar uzanan bir kesitte geçen ve 5 bölümden oluşan oyunda insanların yaş sorunu kalmaz. Artık ya çocuk ya da atadırlar ve sonsuzluğa dek düşünce durumunda kalmaya yönelirler. Beden er geç bıkkınlık verir insana. Düşünceden başka hiçbir şey güzel ve ilginç kalmaz. Çünkü düşüncedir gerçek yaşam. Şov Londra'da daha yazarlığa başladığı ilk yıllarda sosyalist görüşleri benimsemiş, konuşmacılığı ve polemikçiliğiyle ilgi çekmişti. 10 yıl içinde parklarda, meydanlarda, derneklerde, öğretim kurumlarında yaptığı konuşmaların sayısı 1000'i buluyordu. 1883'te kurulan ve sosyalizme devrimle değil bir evrim süreci sonunda ulaşılabileceğini savunan Fabian Derneği'ne ilk aylarda üye olanlar arasında Şov da vardı. Şov'un önerisiyle derneğe giren Sidney Webb ve Sidney ile evlendikten sonra onlara katılan Beatrice Webb, Fabian Derneği'nin önde gelen kişileri oldular. Yıllarca yönetimde bulundular ve politikalarını oluşturdular. Fabiancilerin amacı yalnız siyasal düzeni değiştirmek değildi. Yürürlükteki ahlak anlayışına ve kadın özgürlükleri başta olmak üzere tüm toplumsal sorunlara geleneksel tutumlarla yaklaşılmasına da karşı çıkıyorlardı. Fabianciler de Marksçılar gibi er geç sosyalist bir toplumun kurulacağına inanıyorlardı. Ama bir devrimle işçi sınıfının iktidara egemen olmasıyla, üretimin devletin eline geçmesiyle ayrıcalıkların birden kalkmayacağını, insan davranışlarının kolay değişemeyeceğini, eşitsizliğin hemen yok edilemeyeceğini savunuyorlardı. Demir yollarını bir günde devletleştirirsiniz ama birinci ve üçüncü sınıf vagonları çok uzun sürede kaldırabilirsiniz. Başka bir deyişle Fabianciler sosyalizmin yerleşmesini bir yönetim ve eğitim sorunu olarak görüyorlar, eşitsizlikle, adaletsizlikle, günün koşullarına göre savaşmayı benimsiyorlardı. Bir komünist ütopyası için bir ütopyacılar nüfusu gerekir. Ama ütopyacılar ne çalılıkta kendi kendine boyatar, ne de gece kondulardan toplanabilir. Ancak büyük özen ve yatırımla yetiştirilebilir ütopyacılar. Başlangıçta liberal ve muhafazakar partileri etkilemeye çalışan Fabianciler, sonraları İşçi Partisi'nin örgütlenmesine destek oldular. 1903'te Wells de Fabiancilere katılmıştı.